Ayrım 3. Yağmurun Yedi Yüzü. Süheyla Acar. Sayfa 20. Lale bir an tereddüt etti. Ölünün adı çıkmadı ağzından, çıkamadı. Sanki adını söylerse öleni bir kez daha öldürecekmiş ya da yüksek sesle dillendirmediği sürece ölümü geciktirebilirmiş gibi. Boğuk, kısık bir sesle sordu. Sen gördün mü? Telefonun diğer ucunda Sinan uzunca bir süre sessiz kaldı, sonra kırık dökük ama yumuşak bir sesle yanıtladı. ''Sen iyi değilsin Lale. Neredesin?'' Lale, güçsüzlüğü, zaafı fark edildiğinde her zaman yaptığı gibi, oturduğu yerde şöyle bir doğruldu, başını yukarı doğru kaldırarak kendinden emin bir tonlama ile konuştu. ''Yo, iyiyim. Sahildeyim. Dolaşıyorum biraz.'' ''Hangi sahilde?'' diye Sinan şaşkın bir halde sordu. ''Burada. Moda'da. Bu havada mı? Bu yağmurda. Yağmurda değil, dul yağıyor burada.'' Lale ancak o zaman az önce ince ince yağan yağmur tanelerinin giderek büyüdüğünü fark etti. Saçlarından sular süzülüyordu. Üzerinde ne varsa her şey sırılsıklandı ama Sinan'a karşı sesi her zamanki gibi kararlı ve güçlü çıktı. ''Yo, o kadar kötü değil. İnce ince serpiştiriyor burada. Sen yine de sedefe gitmeden önce bir eve uğra istersen,'' dedi Sinan yumuşacık. Onu gerçekten dert ettiğini hiç saklamayan bir halde. ''Islanmışsındır, üşüme. Ben buradaki işleri bitirince yine ararım sizi.'' Sinan telefonu kapatırken bir yandan da kaygıyla tozlu pencerelerin ardında gerçekten de dolu halinde yağan yağmura bakarak düşündü. ''Bu mevsimde. Olacak iş değil. Orada pek yağmıyor,'' dedi ama. Bir an için ölümü koridorun sonundaki odada, ardında bir sürü soru işareti bırakarak uzanmış yatmakta olan 25 yıllık dostunun ölü bedenini ve hatta adli tıpta olduğunu, her şeyi unuttu. Aklı yalnızca Lale'ye takılı kaldı. Şu anda Moda sahilinde, içindeki ölüm acısını oradan oraya sürükleyen eski karısının sabahtan beri hiç durmadan yağan yağmurun altında, sırılsıklam olmuş incecik ufak tefek bedenini düşündü. Çoktan da kendisine ait olmadığını bile bile, aklından hiç çıkaramadığı, artık 40'lı yaşlarını süren olgun kadının, belleğinde inatla 25 yıl önceki o çocuksu çizgileriyle taşıdığı bedenini. Lale'nin üzerinden sular süzülen bedenini düşününce içini bir sızı kapladı. Yıllarca hiç bıkmadan sevdiği, artık dillendirmese, hatta kendi kendine bile söylemese de sevmekten hiç vazgeçmediği, şimdi yağmurun altında sokağa atılmış bir kedi yavrusu gibi sırılsıklam kadına bütün yüreğiyle bir kez daha acıdı. Acımaya her zaman cömert tuttuğu yüreğinde ve sıcacık, yumuşacık bakan gözlerinde çocuk denecek yaştayken terk ettiği doğuya ait kimi duruşları ve değerleri kendisine özgü bir doğallıkla taşır Sinan. Batıda olduğu gibi acınmanın doğuda insanları küçültmediğini, tersine onları birbirine daha çok yakınlaştırdığını, doğulunun acıdan tat aldığını, en çok sevdiği insanı acıdığını ve sevgisini o acının içinde yoğurarak büyüttüğünü iyi bilir. O da 25 yıl önce Lale'ye önü alınamaz bir sevgiyle bağlandığını ilk kez anladığında, genç kız çocuk bedeninin her yanına dağılmış kesikler ve yanıklarla önündeki yatakta acılar içinde yatmaktaydı. O gün incecik bedenindeki yaralara bakarken genç kızın acısına rağmen yüzünden hiç eksiltmediği o pırıl pırıl ışığı izlerken ve ardından gözünü karartıp onun elini tutarken Sinan'ın içine bir sızı akmıştı. Galiba ilk kez o gece Lale Sinan'ın yüreğinde sızladı. Sinan her haliyle kendisine sırılsıklam aşık olduğunu haykıran bu gencecik kıza karşı duygularında artık geri dönülemez bir yerde olduğunu işte o sızıdan anladı. 12 yıl süren evlilikleri boyunca azar azar katarak o sızı ile besledi sevgisini, sevdiğini hep içi sızlayarak sevdi. Onların aşkı 70'li yılların sonunda bir masaldı. Bir düş, bir büyük isyandı. Biraz zorlamayla da olsa bu aşkın yıllara meydan okuyan bir aşk olduğu bile söylenebilir. Aşktan söz ediyorsak 12 yıl hiç kimse için az bir zaman sayılmaz. Yazık ki daha fazla sürmedi. Sinan'la Lale bu aşkı yıllarca farklı coğrafyalarda ve değişik dillerde bıkıp usanmadan yüksek sese dolaştırıp durdular. Sonunda sadece öyle denk düştüğünden aşklarını tam da başladığı yerde İstanbul'da bitirdiler. Sessiz sedasız, gürültüsüz patırtısız. Acılar, sancılar, fırtınalar, yürek sarsıntıları ikisinin de iç dünyalarının kilitli odalarını aşıp da üçüncü şahıslara taşınmadı. Böylesini özellikle ve bilinçli olarak yerlediklerinden değil, Lale'nin ketumluğu, Sinan'ın sessizliğiyle birleşince başka türlüsü ellerinden gelmediğinden. Üçüncü şahıslara yalnızca bir zamanlar Türkiye Sosyalist Hareketi'nin en azından sözlü tarihinde kendisini anlı şanlı cümlelerle bir yer edinmiş olan bu sevdanın 10 küsur yıl sonra sessizce tükendiği haberi ulaştı, o kadar. Ayrılık sonrası dönem Sinan için hiç kolay olmadı. Önce yaşlı annesinin küçük yıldaki evine, sonra da uzunca bir süre için bir gün önce içinden arkadaşının çürümüş cesedini çıkardıkları Burgaz'daki eve kapattı kendisini. İşsiz, parasız, tek başına. Yine de şanslıydı. Bir süre sonra insan içine çıktığında o hayhuyun, o kalabalığın arasında yeniden kendini bulması çok da uzun zaman almadı. İnatla yıllara direnen bir iki eski dostun ve İstanbul'un yardımıyla. O gün bugündür kendisini İstanbul'dan geriye kalan ne varsa koruyup kollamayı iş edinmiş bir vakıfta çalışıyor. Artık yaralı ve yaşlı bir aslan gibi ayaklarımızın dibinde uzanan bu mahzun şehre verdi gönlünü Sinan. Şehrin sokak aralarında, köşe başlarında, mahallelerinde, kıyılarında dolaşırken gönlüne yıllar önce Lale'nin bıraktığı ıssızlığı adım adım İstanbul'a dolduruyor. Tıpkı Lale'de olduğu gibi şimdi de Sinan'ın içinde derin bir sevgiyle İstanbul sızlıyor. İstanbul'un acısını tadarak, onu sessiz sedasız kırgınlıklarına katarak yaşıyor. Sevdiği tek kadını, Lale'yi nasıl sevdiyse İstanbul'u da öyle seviyor. Sorgusuz, sualsiz, hesapsız, karşılıksız. Zaten başka türlüsü de gelmez elinden. Bir kadın da bir şehirde başka türlü nasıl sevilir bilmez. İstanbul müziğiyle çaldı cep telefonu. Bekle bizi İstanbul. Ölüm haberini eşe dosta iletmek telaşında olduğundan telefon çaldığında zaten elindeydi. Ekranda Barış'ın adını görünce bir süredir Lale'ye takılı düşünceleri dağıldı. Yeniden ölümün gölgesi yerleşti yüzüne. Abi neredesin? Dedi Barış boğuk, kısık, kaskatı bir sesle. Adli tıptayım Barış. Tetkik raporunu bekliyorum. Sahiden öldü mü yani? Dedi Barış. Sesi bir hıçkırık gibiydi. Sonra sustu ama Sinan telefonun diğer ucunda Barış'ın boğazında dünlenip kalan acıyı duydu. Barış yutkunup bir süre bekledi. Ardından incecik bir ses çıktı boğazından. Tamam abi, yola çıktım ben. Geliyorum şimdi. Güney'e haber verdin mi? Sinan'ın da sesi boğulup kalmıştı artık. Birkaç kez aradım ama cebi kapalı. Bir de evi denerim. Adli tıp merkezinin koridorunda Güney'in ev telefonunu ararken içeride doktorlar da otopsiye başlamışlardı. Arkadaşının kafa, göğüs ve karın boşluklarını açıyorlardı. Ceset bulunduğunda kurtlanmış olduğunu göre günler önce ölmüş olmalıydı. Uzun yıllar yaşadığı o yaşlılar şehri Viyana'da, sahipsiz ölülerin kokuları kapalı kapıların altından sızıp da bina sakinlerini rahatsız edene kadar düştükleri yerde kalmaları kimseyi şaşırtmayan sıradan vakalardı. Ama burada, kendi ülkesinde, kendi insanlarını da bir gün böyle ölebileceği 40 yıl düşünse aklına gelmezdi. 25 yıl boyunca dost ve kardeş bildiği bu adamı sessiz bir kırgının ardına saklanarak haftalardır aramadığını düşününce büyük bir pişmanlık ve suçluluk kapladı içini. Hayata, hayatın insana ettiği oyunlara, o oyunların içinde kaybolan anlara bir kez daha lanet etti ve haftalar önce o aradığında içinde henüz taptaze olan kırgınlıkla arkadaşına en son söylediği sözler geçti aklından. Takma kafana, yaşarken bir yandan da yavaş yavaş ölüyoruz aslında. Dolu halinde yağan yağmur biraz durulunca adli tıp binasından çıkmıştı. Kapının önünde Güney ile konuşurken sesinde biraz da az önce aklından geçenlerin ağırlığı ve alt edemediği bir suçluluk duygusu vardı. Günlerdir kimse arayıp sormamış adamı. Şu halimize bak, ölülerimiz bile börtü böceğe yem oluyor Güney. Korktuğu gibi olmadı. Güney mutfak kapısını açar açmaz, büyük ya da küçük, herhangi bir fareyle karşılaşmadı ama kapının tam önünde durmuş bakışlarıyla mutfağa tararken tezgahın üzerinde açıkta unuttuğu ekmek kadayıfının yanından hızla uzaklaşıp oradan lavaboya ulaşan, derken kendisini bir çırpıda lavabo deliğinden aşağı bırakıveren Kara Fatma'da gözünden kaçmadı. Karmakarışık, darmadağınık ve pislik içindeki mutfakta düzeni bozan, aykırı duran bir tek o varmış gibi doğruca ekmek kadayıfına gitti. İçindekini mutfak kapısının koluna takılı, çöp torbasına boşaltmak için tezgahın üzerine akan şerbete yapışıp kalmış olan tabağı eline aldı. Sonra nedense bir an durup alıcı gözle ekmek kadayıfını incelemeye başladı. En son aldığı çatal darbesiyle bir ucu kavisli bir şekilde biten, kavisin Hemen dibinde şerbete ulaşamamış, kırıntıları kuruyup kalmış, diğer kenarında yan yatmış duran, üzeri sertleşip sararmış kaymağıyla ekmek kadayıfına uzun uzun baktı. O sırada sanki tabağı çöpe boşaltmakta geride kalan son lokmayı ağzına atıverip kurtulmak arasında ciddi bir tereddüt yaşadı. Çok kısa sürdü bu kararsızlık. Son ve ani bir kararla yüzünü buruşturarak tabağı torbanın içine sokup ters çevirdi. Şerbete tutunup kalmış tatlı inat edince çoktan yapış yapış olan elini sürmekten hiç çekinmeden baş parmağının kenarıyla tabakta ne varsa çöpe sıyırdı. Parmağını aşağıdan yukarıya doğru yalayarak lavaboya döndü. İki eliyle birden yayılan şerbeti musluğun altında akıtırken az önce kendisini bir telaş içeri atmış olan Kara Fatma'nın şimdi can havliyle lavabo deliğinden yukarı çıkmaya çabaladığını gördü ama hiç aldırmadı. Elektrikli ısıtıcıyı çalıştırıp bol şekerli bir kahve yaptı kendisine. Kahvesini karıştırırken duyduğu tıkırtının buzdolabından mı yoksa yanındaki erzak dolabından mı geldiğinden emin olamayınca bir süre durup dinledi. O dinlemeye başlayınca tıkırtı hepten kesildi. Kahvesini almış çıkarken tam kapıda durup geriye doğru bakarak öfkeyle söylenmeye başladı. Ne bok yersen ye. Gerçi bu çöplükte yiyeceğin daha çok şey var ya. Sen yine de beni yeme de. Ne bok yersen ye. Mutfağın kapısını ardından sıkıca kapatıp çıktı. Enine boyuna gösterişli, güçlü kuvvetli bir adamdır Güney. Gözü karadır aslında. Karşısına bir ordu çıksa yaşına başını aldırmadan ve gözünü bile kırpmadan sonuna kadar dövüşür de iş börtü böceğe, hele fareye gelince orada durur. Kimselere çaktırmamaya çalışır ama bilen bilir, Güney fareden çok korkar. Hayatta hiçbir şeyden korkmadığı kadar korkar. Erkekçe, mertçe yüz yüze gelseler neyse ama gece yarısı uykusunda üzerine çıkıverecek, o hiç duymadan pıtır pıtır bütün bedenini geçip yüzüne kadar ulaşacak, sonra da kanrivan içinde yavaş yavaş kulağını ya da daha beteri burnunu yiyecek diye korkar. Hani üfleye üfleye hiç fark ettirmeden yermiş ya fareler. İşte o anın düşüncesi bile Güney'i tepeden tırnağa titretmeye yeter. Şu hale bak. Ölülerimiz bile börtü böceğe yem oluyor Güney. Az önce Sinan'dan ölüm haberini aldığı en yakın dostunun düşlerine, işlerine ve kaderine ortak olduğu arkadaşının böcekler, kurtlar hatta belki de fareler tarafından parça parça edilip yendiğini düşününce bir an olduğu yerde şiddetle ürperdi. Bir kahve bir sigara ile başa çıkabileceği bir durum değildi bu. Elindeki kahve kupasını antrede küçük bir sehpanın üzerinde duran telefonun yanına bırakıp doğruca arkaya yatak odasına yürüdü. O gece üst üste gelen binbir aksilikle boğuşarak ve kimseye sezdirmeden kendi kendine lanet olsun, Allah'ın belası bir iş bu diye sövüp sayarak sabahın ilk saatlerine dek dizi çekimi için ayakta kalmıştı. Yapımcı şirketin televizyon kanalında çok iyi giden, parlak bir dizisinin peşine taktığı pespaye işlerden biriydi. İki yıldır sakız gibi orasından burasından çekile çekile artık lime lime olmuş dökülen bir hikaye. Bir görüntü yönetmeni için paradan başka hiçbir tatmini olmayan angarya bir iş. O gece işi bitirip yola çıktığında hala söyleniyordu. Bu son abicim, bu son. Bir daha dizimizi yok. Eve gelip yatağa girdiğinde ise yeni günün ilk ışıkları odanın içini çoktan doldurmuştu bile. Günlerdir aynı tempoda süren çekimlerden öyle bir hitap düşmüştü ki Sinan'dan telefon geldiğinde saat öğleden sonra 3'e geliyor olmasına rağmen henüz uyanmamıştı. Odaya girip de darmadağınık yatağa hala başının izini taşıyan yastığı görünce göz kapaklarının üzerine hızlı bir ağırlık gelip oturdu. Kendi uykusunun kokusunu soludu odanın içinde. Kendi uykusunun kokusuyla miskinleşti. Her şeyi unutarak o yatağa girip uzanmak, başını yastığa koymak, varlığını, ağırlığını hissettirmeden insanı sarıp sarmalayan pikeye dolanıp kaldığı yerden yeniden uykuya bırakmak istedi bedenini. Ama yatağın ortasına rastgele atılmış kablosuz telefonu görünce büyü bozuldu. Az önce taş gibi ağır bir uykunun içindeyken güçlükle duyduğu telefonun sesi bir anda büyüyüp bütün zihnini doldurdu. Sinan'la konuştuktan sonra öyle derin bir şaşkınlığın içine düşmüştü ki elindeki telefonu büyük bir isyanla yatağın ortasına fırlatıp kaçarcasını odadan dışarı atmıştı kendisini. Bir süredir mutfakta Kara Fatma'ydı, ekmek kadayıfıydı, fareydi diye oyalanarak belliğinden silmeye çalıştığı gerçek işte tam da burada yatağın ortasındaydı. Ölüm. Telefon Sinan'ı, Sinan ölümü, ölüm yağmurun serinliğini taşıdı odaya. Kimileri açık plastik tor perdelerin ardından dışarıya, üst katlardaki saçakların, kırık balkon giderlerinin, çiçeklerin üzerinden tıp tıp damlayan, az önceki şiddetli yağmurdan kalan damlalara baktı. Yağmur şimdilik dinmiş, durulmuş gibiydi ama Güney, yüzünde belli belirsiz bir gülümsemeyle "Bu yağmur durmaz," diye geçirdi içinden. "Bir başladı ya, artık yağar da yağar." Yatağın yanındaki, üzerinde porno dergiler, içine 3-5 izmarit bastırılıp günlerdir orada unutulmuş bir kül tablası, araba anahtarları ve kısa, tombul bir çanak bulunan rafa doğru yürüdü. Seramik çanağın içindeki küçük naylon poşeti ve onun yanında ayrı bir torbada duran tütünü aldı. Sağa sola bakındı, aradığını ilk bakışta bulamayınca sinirli, gergin bir halde bir kez daha çanağın içini karıştırdı. Yine bulamayınca zaten tetikte duran telaşı da, sabırsızlığı da iyice su yüzüne çıktı. O sinirle üst üste duran birkaç porno dergiyi alıp hırsla yatağın içine fırlattı. O zaman dergilerin arasına sıkışmış sigara kağıtları dergilerle birlikte havalanıp havada birbirlerinden ayrılarak ortalığa saçıldılar. Güney daha da öfkelenerek "Siktir!" diye tısladı kendi kendine. Durup kimisi yere, kimisi yatağın üzerine dalmış incecik beyaz kağıtlara, kendisini büyük bir düş kırıklığına uğratmış birilerine bakar gibi baktı bir süre. Sonra meseleyi daha fazla uzatmaktan vazgeçmiş bir halde işaret parmağını ağzına götürüp yaladı ve ıslak parmağıyla yatağın üzerindeki kağıtlardan birini yakaladı. Sinan'ın telefonuyla uyanıp ölüm haberini aldığından bu yana kocaman, ağır ve sıcak mı sıcak bir taş parçası gelip göğsünün tam ortasına oturmuştu. O taşı orada hissettikçe içindeki isyan ve öfke daha da büyüyordu. Yılların el alışkanlığıyla cigarasını sararken bir yandan boncuk boncuk terliyor, bir yandan da "şu göğsümü parçalasam, şu lanet taşı fırlatıp dışarı atsam" diye düşünüyordu. Nedense tam da o sırada çocukluğunun Auer kömür sobaları geldi aklına. Şu dışı kahverengi ya da yeşil, kapağında kocaman penceresi olanlardan. Güney'in evinde hiç Auer soba olmadı gerçi. Onların her kışbaşı kurulmadan önce yaldız boyayla boyanan gümüş rengi teneke sobaları vardı. İçinde de kömür değil, çokluk odun yakarlardı. Dışarıdan bakınca içerideki kor olmuş kömürleri gösteren o pencereli sobayı nereden hatırladı ki şimdi? Akıl işte diye düşündü. Alıp başını gidiyor bazen. Cigarasından derin bir nefes çektiğinde sıcağı hala oradaydı ama göğsündeki taş en azından biraz hafifler gibi oldu. Dumanın hızla tutuşan bir fitil gibi genzini yakarak aşağıya doğru indiğini, ciğerlerinde şöyle bir dolaştıktan sonra aynı yollardan geçerek yeniden yükseldiğini ve beynine doluştuğunu hissetti. Belden yukarısı çıplak bir halde açık pencerenin önündeki yer minderinin üzerine oturup başını geriye dayadı, beyninde dolaşan o kesif dumanın verdiği mahmurlukla elini göğsünün üzerine koydu ve gözlerini kapattı. "Ölüm," dedi ikinci nefesi çekmeden önce. Gözleri öylece kapalı, yüksek, teatral bir sesle. Sesi hızla bütün odaya yayıldı. Duvarlara, pencerelere, kapılara çarpıp zihnine geri döndü. Tam o sırada göğsünde sıkışıp kalan kor halindeki taş, o sıcaklığa dayanamadı, un ufak olup küçük ateş parçaları halinde bütün bedenine yayıldı. Güney, bedeninin her yerinden yükselen yangınla olduğu yerde büzüldü, başını çaresizce iki yana sallayarak fısıldadı. "Bu ölüme razı olmuyor gönlüm." Bir süredir ard arda çakan şimşeklerle hiç durmadan gürleyerek olduğu yerde debelenen gökyüzü büyük bir çatırtıyla içini boşalttı yeniden. Yağmur daha hepten dinmeden olanca görkemiyle yeniden başladı. Açık pencerenin önündeki taça çarpan iri su tanelerinden biri sıçrayıp Güney'in kirpiğine yerleşti. Az önceki gök gürültüsüyle gözlerini aralayan Güney, yeniden göz kapaklarını indirdiğinde yağmur tanesi bir süre daha kirpiğine asılı kaldı, sonra yanağından aşağı ağır, telaşsız bir yol tutturdu. Güney'in işaret parmağı uzanıp da onu yolundan alıkoyuncaya kadar. Güney, geriye verdiği başını yavaşça kaldırdı, öne doğru eğilip parmağının ucunda duran yağmur tanesine dikkatle bir gülümseyerek baktı. "İnsan ölecekse yağmurlu bir günde ölmeli derdin hep. Ölüme yağmur yakışır, yağmura da ölüm." Sonra büyük bir yorgunluk hissetti bedeninde. Başını yeniden arkasındaki duvara dayayıp oturduğu yerden küçük gri bir parça halinde görünen gökyüzüne, gökyüzünden geçen kara kara bulutlara bakarak acı ve pişmanlık içinde kendi kendine mırıldandı. Dilim tutulaydı ulan. Dilim tutulaydı da sana öyle demeseydim. Cigarası biter bitmez kalktı, çarçabuk toparlanıp adli tıpın önünde Barış ve Sinan'la buluşmak üzere evden çıktı. Yol boyu giderken birkaç kez Sedef'i aradı ama ulaşamadı. Sedef'in cep telefonu kapalıydı, ev telefonunu ise açan olmadı. Sedef haberi bir gün önce almıştı. Bir gün önce sabah erkenden. Olağan dışı bir durum yoksa serbest çalışan avukatların sabahın ilk saatlerinde ayakta olmaları gerekmez. En azından işlerinin gerektirdiği bir zorunluluk değildir bu. Sedef de özellikle son birkaç yıldır geç yatıp geç kalkmaya alıştırdı kendini. Zaten işlerinde hiç tadı tuzu yok bugünlerde. Tabii Sedef'in de. Ekonomik kriz dediğin iflas etmiş şirket demektir. İşten çıkarılmış personel, tahsil edilememiş alacak, ödenmemiş borç, yürümeyen evlilik demektir. Sedef'in anlayamadığı da bu. Nerede bu insanlar? Bunca yıldır krizin ardı arkası kesilmezken bir Allah'ın kulu da gelip avukata ihtiyacım var diye Sedef'i bulmadı. Yıllardır ne artıp ne eksilen müşteri portföyüyle dönüp dolanıyor Sedef. Oysa hayat mevcut sorunların üzerine her gün yenilerini ekleyerek devam ediyor. Her yeni sorunda yeni ve daha büyük masraf kapısı demek. Belli ki artık böyle yürümeyecek. Bir şeyler yapmak lazım ama ne? Sabahın o saatinde adadan hiç beklemediği bir telefon geldiğinde yatağın içinde büzülmüş, eli göğsünün üzerinde gözlerini bile aralamadan bunları düşünüyordu. Telefonda bakkal Metin ölümden hiç söz etmedi. Benim kız sırma dedi, uğramış dedi, abi dedi, iyi değil, gelsen iyi olur abla. Büyük bir telaşa kapıldı ama Sedef de hemen ölümü getirmedi aklına. Telefonu kapatır kapatmaz apar topar hazırlanıp evden çıktı. Ölüm neden sonra vapur henüz Kınalı'ya varmamışken gelip yerleşti yüreğine. Bir anda yerleşti. Sedef içine kara bir bulut gibi çöken ölüm acısına hemen teslim olmadı. Onu yersiz bir endişe, bir vesvese sayıp aklından kovalamak, yüreğinden çıkarmak için sonuna kadar çabaladı. Sonuna kadar. Zihni olsaydılar, keşkeler, belkiler, yoksalar arasında çaresizce gidip gelirken ölüm, Sedef'in içinden yüreğini paramparça eden bir gök gürültüsü gibi gelip geçti. Hemen ardından o yazdan kalman pırıl pırıl günün tam ortasında her şeyin üzerine kapkara bir yağmur indi sanki. İşte o zaman vazgeçti Sedef. O kara yağmurun altında razı oldu ölüm acısına. Bu yüzden Burgaz'daki eve varıp da kocasının yerde kare masayla devrilmiş Tony sandalyenin arasında boylu boyunca yatan her yanını kıvıl kıvıl kurtların, karıncaların sardığı ölü bedenini görünce şaşırmadı ama o andan sonra bir daha zorunlu olmadıkça hiç konuşmadı. İçeride her şey alt üst olmuş durumdaydı. Her yere dağılıp saçılmış yazılı yazısız kağıtlar, boşaltılmış kütüphane, masaya, koltukların üzerine, yerlere atılmış kitaplar, kutularından çıkarılıp açılmış, parçalanmış film ruloları. Devrilmiş orta sehpa, orta sehpanın yanında yatan dizüstü bilgisayar. Her şey henüz hiç kimsenin açıklayamadığı tuhaf bir biçimde darmadağınıktı. Sedef bir süre sonra savcı ile birlikte bahçeye çıkıp onun sorduğu soruları yanıtladı. Adalar sağlık ocağı hekimiyle ayaküstü, sonradan hiç hatırlamayacağı birkaç şey daha konuştu. Ölümün şüpheli bulunması üzerine cesedi adli tıp merkezine götürecek olan ekiple birlikte akşamüstü vapurlarından birine binip sessizce şehre döndü. 12 gün önce en son adadan döndüğünde yine bir akşamüstüydü. Günün tam bu saatleriydi. Burgaz'daki ormanın yarısını yok eden büyük yangından 1-2 gün sonraydı. Yüreğinde aynını daha önce birçok kez yaşadığı bir düş kırıklığının ağırlığıyla yangında adada olan kocasının yanından dönüyordu. Bütün adanın üzerine sinen vapur Bostancı'ya yanaşıncaya dek genzinden silinmeyen yanık bir is kokusu içinde açıkta oturup bir sigara yakmış ve kapıdan çıkmadan hemen önce kocasıyla yaptığı son konuşmayı geçirmişti aklından. Bundan sonra ben yokum artık. Kendini alıştır buna demişti bahçeyi geçerken. Kocası kapının önünde durup ardından telaşla seslenmişti. Yapma Sedef, ben sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum ki. Anılarında sevdiği adama dair son görüntüler ve sesler bu kadardı. Akşam saatlerinde adli tıptan çıkıp eve vardığında fırtına henüz başlamamıştı. Tersine havada yapış yapış bunaltıcı bir sıcak vardı. Buna rağmen Sedef eve girer girmez üşüdüğünü hissedip üzerine bir hırka geçirdi. Mutfağa girip kendisine alelacele bir çay hazırladı. bilinçsiz, otomatik hareketlerle ve yılların alışkanlığıyla sigarasını, kül tablasını alıp salona geçti. Bütün gece salondaki kanepenin üzerinde, yüzünü bile aydınlatmayan cılız bir abajur ışığında, ayaklarını altına almış, yüzü ellerinin arasında oturup kaldı. Neredeyse hiç kıpırdamadan, ses çıkarmadan, bir damla gözyaşı bile dökmeden sabaha kadar öylece oturup acısını yaşadı. Aslında kolay ağlayan kadınlardan olmasına rağmen o gece içindeki derin acıyı ve kederi kimseyle, kendi gözyaşlarıyla bile paylaşmaya gönlü razı olmadı. Sabah vapurda ölüm acısı içine düştüğünden beri o güne dek hiç bilmediği, adını koyamadığı tuhaf bir duyguyla sarılmıştı. Hayatının ilk 10 yılı büyük babalı, babaanneli, amcalı, yengeli ve çok çocuklu, kocaman bir aile içinde geçtiğinden sahip olduğu her şey gibi duygularıyla düşüncelerini paylaşmayı da iyi bilirdi. O mutluluklarında, sıkıntılarında hep beraber yaşandığı, günlük hayatın içinde bütün doğallığıyla paylaşıldığı bir dünyaya doğan çocuklardandı. Sonraki yıllarda ağır bedeller ödeyerek ve içi sızlayarak yalnızlığın tenha sokaklarında öğrendi. Ama hayatı her zaman neşenin ve kederin sakınmasızca paylaşıldığı o kalabalık anlarda daha çok sevdi. Bu ölümle ilk kez acısını ruhunun en ıssız, ışıksız, kapısız köşesinde bir başına yaşamak istedi. Kimsenin, hiçbir şeyin ulaşamayacağı bir yerde kıpırdamadan, konuşmadan, ağlamadan. Acı bazen o kadar yoğun ve ağırdır ki insana yaşama anımsatan her şeyi unutturabilir. Ne bir çığlık, ne bir söz, ne de bir damla gözyaşı. Günün ilk ışıkları gecenin gölgelerini yerine alırken, 25 yıl boyunca inatla, sabırla ve büyük bir tutkuyla sevdiği adamın ölümünü, kendi ağzından çıkacak seslerle yaşamın içine bırakma gücünü bulduğunda Sinan'ı aradı. O sabah 24 saatlik uykusuzluğun ardından Sinan'la birlikte adli tıp merkezine giderlerken, arabada bir an gözleri kapanmış olmalı. Bulut'un açık kumral saçlarının altından, rengini babasından aldığı mavi gözleriyle bakan, kırgın ve mahzun yüzü o zaman geçti aklından. Oğlunun incecik ve hüzünlü yüzü gelip de tam önünde durduğunda 24 saattir içinde kas katı bir düğüm olup kalan acının hayatiyet kazandığını hissetti. Bulut'u düşününce burnunun direği sızladı. Öyle çok sızladı ki gözleri buğulandı, dudakları titremeye başladı. Bulut'a haber vermem lazım diye geçirdi aklından. Bir süre çantasında telaşla cep telefonunu aradı. Neden sonra? Bu hiç beklenmedik ve acı ölüm haberini aldığından bu yana kendi kederinin içinde yitip gitmiş olan Sinan, bakışlarını bir an için yoldan ayırıp da ona çevirdiğinde Sedef'in uzun süredir elinde tuttuğu cep telefonuna donuk ve sabit gözlerle baktığını fark edince duraksadı. "Sedef, iyi misin?" diye sordu sakin, telaşsız bir tonlamayla. Sedef'in sesi boğuk bir inilti gibiydi. "Bulut'u aramam lazım." Sinan şaşkınlığını saklamaya çalışarak sordu. "Bulut'un haberi yok mu?" Sedef dalgın bir halde başını iki yana salladı. "Yok, senden başka kimsenin haberi yok." "Bulut'la ben konuşurum istersen." Sedef çaresizce elindeki telefona baktı yeniden. "Yok, benim konuşmam lazım ama bunun şarjı bitmiş." Sinan cebinden telefonunu çıkardı. "Al, buradan ara." Sedef donuk ve şaşkın bir halde Sinan'a baktı. "Numarayı hatırlamıyorum ki. Her şeyi unuttum. Bulut'un numarasını bile hatırlamıyorum Sinan." Sinan bir an için telaşa kapıldı. Sonra hemen kendisini toparladı. "Tamam, önemli değilse de hallederiz. Bak geldik zaten. Senin kartı benim telefona takarız, konuşursun." Park yerinde Sinan kartları değiştirdi. Sedef telefonu alıp Sinan'ın yanından yeterince uzaklaşınca Bulut'u aradı. Burnunda, genzinden yukarı doğru yükselen o dayanılmaz sızı, gözleri dolu dolu, dudakları, elleri, bütün bedeni titreyerek. "Annem," diyerek neşeli bir sesle açtı Bulut telefonu. Bulut'un sıcacık sesi, Sedef'in saatlerdir içinde biriktirdiği gözyaşlarına dokununca, ruhunun o ıssız, ışıksız, kapısız köşesinde kristal bir çanak gibi taşıdığı acı, büyük bir gürültüyle kırıldı, darmadağın oldu. Cam kırıkları içindeki her şeyi parçalayarak boğazından yukarı doğru yükseldiler ve dudaklarından çıtır çıtır sesler çıkararak döküldüler. "Oğlum," Bulut'un sesi duraksadı. "Anne, neyin var senin?" Sedef bir an ne söyleyeceğini bilemedi. "Bulut, İstanbul'a gelebilir misin oğlum?" Çocuğun sesi bir anda buz gibi oldu. "Anne, ne oldu?"
Sedef boğazını paramparça eden cam kırıklarının acısıyla yutkundu. Bütün yüzünü sırılsıklam yapan gözyaşlarından önünü göremez haldeydi. Yanında park etmiş duran arabalardan birine tutundu. "Baban iyi değil Bulut." Telefonun iki ucu da sustu. Neden sonra Sedef Bulut'un boğulup kalmış sesini duydu. "Öldü mü anne? Babam öldü mü?" Sedef olduğu yerde çöküp kaldı. Uzun bir sessizliğin ardından Bulut'un sesi bir fısıltı halinde çıktı. "Geliyorum." Telefon kapandı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 32.